KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık 12. Kaset 2. Yüz Sayfa 366 Düzeyi 4. Örüntü Duruma Uydurma Göstergeleri Adapte Etme Transfer Etme Örnekler, farklı bir durumdaki hastaya ilk yardım uygulayabilme, zor yol koşullarında arabayı kullanabilme, benzer özellikler taşıyan bir deneyi yapabilme. 5. Yaratma düzeyi. Göstergeleri, üretme, yaratma, sentez. Örnekler, özgün bir resim yapabilme, yeni bir konuda deney yapabilme, balede yeni bir teknik geliştirme. Soru tarzı. Devimsel psikomotor becerilerin öğretilmesinde aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinin en etkili olması beklenir? KPSS 2002 A. Düz anlatım, takrir B. Örnek olay incelemesi C. Örneğini göstererek yaptırma D. Soru cevap E. Küçük grup tartışması Cevap C. Hedef davranış yazmada farklı yaklaşımlar Eğitim programlarını hazırlarken hedef davranışların yazılmasında aşağıdaki yaklaşımlar kullanılır. Bilişsel hedef alanlarını aşamalı yazma yaklaşımı. Bu yaklaşımda Bloom'un aşamalı sınıflara yaklaşımı, bilme, kavrama, uygulama, analiz, sentez değerlendirme ya da bilişsel, duygusal, devrimsel temele alınmaktadır. Ölçüte, yeterliğe dayalı hedef yazma yaklaşımı. Program sonunda öğrencilerin hangi standartta ne yapabileceğini belirtir. Örneğin, öğrencinin 1 dakikada zaman, 200 kelimelik oran, bir metni okuyabilmesi, hedeflerin ölçüt dayanıklı olarak belirlenmesidir. İçerik, bilgi bilimlerine göre hedef yazma yaklaşımı. Aşamalık özelliği göstermeyen bağımsız üniteler ya da modüller için kullanılır. Bununla ilgili bir örnek aşağıda verilmiştir. Ders, müzik öğretimi. Amaç, bu üniteyi çalıştıktan sonra ilk öğretim müzik programında yer alan genel ve özel amaçların nitelik ve önemini kavrayabilecek, ilk öğretim okullarındaki müzik programının özel amaçlarını söyleyebilecek, müzik derslerinin hedeflerini davranışlara, öğrenci kazanımlarına dönüştürebilecek, notaları müzik öğretimde etkili bir şekilde uygulayabileceksiniz. İçerik, konu alanı. Öğretim programının bu boyutunda hedeflere ulaşabilmek için öğretilmesi gereken konuların düzenlenmesi yapılır. Ne öğretelim sorusuna cevap aranır. İçeriğin belirlenmesinde en önemli nokta hedef davranışlarla içeriğin tutarlılığının sağlanmasıdır. Türkiye'de okul öncesi ilköğretim ve orta öğretimde okutulacak dersler, haftalık ders saatleri, içerikleri, okutulacak kitaplar, yardımcı kaynaklar ve her öğretim kademesinin öğretim programı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca belirlenir. İçerik bilgi kategorilerinden oluşmaktadır. Piaget'e göre bilgi üç türlüdür. Fiziksel bilgi, nesnelerin görünümü ile ilgili bilgileri kapsar. Örneğin tat, ses, hacim, renk ve bu gibi. Mantıksal, matematiksel bilgi, soyut bilgileri kapsar. Rakam, zaman, uzunluk, hacim, alan ve bu gibi. Sosyal bilgi, bireylerin ürettiği sosyal içerikli bilgilerdir. Örneğin kültür, dil, etik, değerler ve bu gibi. İçeriğin, kapsamın düzenlenmesinde kullanılan temel ilkeler. Somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora, bütün, parça, bütün, bugünden geçmişe, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, yaşama yakınlık, genelden özele, anlamlılık, bireysel fayda, sosyal fayda, gerçekçilik, öğrenilebilirlik, öğretilebilirlik, aktüalite, güncellik, hedeflerle tutarlılık. İçerik, kapsam belirlemede, seçiminde dikkat edilecek hususlar. Geçerlik, içerik, konular hedeflerle tutarlı olmalıdır. Güvenirlik, İçerik, konular birbirleriyle tutarlı olmalıdır. Öğrenciye uygunluk, öğrenci ilgi, ihtiyaç ve düzeyine uygun olmalıdır. Uygulanabilirlik, içerik uygulanabilir ve kullanılabilir olmalıdır. Anlamlılık, öğrenciler için anlamlı olmalıdır. İçerik özel bir alanla ilgili olmalıdır. Bilimsel açıdan doğru olmalıdır. İçerik çağdaş, sanatsal, estetik ve felsefi olmalıdır. İçerik güncel olmalıdır. Bireysel fayda ve toplumsal faydayı karşılama. İçerik iyi organize edilmeli ve sistematik olmalıdır. Öğrenme, öğretme sürecine ve ilkelerine uygun olmalıdır. Öğrenebilirlik. Kapsama ilkesine uygun olmalıdır. Yeni bilgi önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilerek verilmelidir. Önceki öğrenmelerle uyumlu olmalıdır. Soyutlama ilkesi. Öğrenci bir bilginin ya da metnin ana fikrini, temel görüşünü ve ana noktasını öğrenmelidir. Tümden gelim ilkesine uygun olmalıdır. İçerik bütünden, genelden ayrıntılara doğru inmelidir. Yaşama yakınlık. Öğrenme konularının ve etkinliklerinin bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ve yaşamsal içeriğe sahip olmalıdır. Ön koşul ilkesi. Ön öğrenmeler yeni öğretileceklere temel olmalıdır. Bilgiler anlamlı bir bütünlük içerisinde verilmelidir. Bunun için sentezleyiciler, bilgi haritası, kavram ağı, grafik ve bu gibi kullanılmalıdır. Aşamalık ilkesine uygun olmalıdır. Konu ile ilgili ön koşul niteliğindeki davranışlar önceden öğrenilmiş olmalıdır. Sonra öğrenileceklerin önce öğrenilenlere dayandırılmasıdır. Denge, içeriye yeni konulan ve çıkarılan öge yapıyı bozma. Bağımlılık, bir bilgi biriminin diğer bilgilerle ilişkili olması. Karmaşıklık, öğrenme konularının ve etkinliklerinin birbirleriyle tutarlı ve ilişkili olarak düzenlenmesidir. Dikey kaynaşıklık, yaşantıların sürekliliği ilkesine uygun olarak öğrenme konularının ön koşul öğrenmelere dayalı olarak basitten zora doğru ardışıklık ve aşamalılık özelliklerine uygun olarak düzenlenmesidir. Örneğin, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinde öğrenme konuları basitten zora doğru ardışıklık özelliğine göre üniteler halinde düzenlenmiştir. Yatay kaynaşıklık. Yaşantıların benzerliği ilkesine uygun olarak bir öğrenme konusunun farklı disiplinlerde ve hedef alanlarında verilmesidir. Örneğin toplama işlemi, matematik dersinin ana konusu olmakla birlikte fen bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe gibi derslerde de kullanılmalıdır. Ya da sözlü ifade becerisi Türkçe dersinin ana konusu olmakla birlikte sosyal bilgiler, fen bilgisi, matematik gibi diğer derslerde de kullanılmalıdır. Bir öğretmenin öğretim programını geliştirme sürecinde içerik belirlemede cevap arayacağı sorular şunlardır. Öğretimin hedefleri ile tutarlı mı? Geçerli ve güncel mi? Özel bir alanla ilgili mi? Bilimsel açıdan doğru mu? İyi düzenlenmiş ve sistematik mi? İçerik birbiriyle tutarlı mı? Öğretme, öğrenme ilkelerine uygun mu? Öğretilebilir mi? Öğrenciler için anlamlı mı? Soru tarzı. Aşağıdakilerden hangisi öğretim etkinliklerine temel oluşturacak içerik ögelerini belirlemeye çalışırken öğretmenlerin bu ögelerle ilgili olarak kendi kendilerine sormaları ve olumlu bir yanıt almaları gereken sorulardan biri değildir? KPSS 2002. A. Bilimsel açıdan doğru mu? B. Kullanılacak öğretim yöntemine uygun mu? C. Öğrenci düzeyine uygun mu? D. Önceki öğrenmelerle uyumlu, onları tamamlayıcı mı? E. Hedeflerle ilişkili mi? Cevap B. Öğrenilecek davranışların arasında sıkı bir aşamalılığın var olduğu, sonra öğrenilenlerin önceki öğrenmelere dayandığı, bir derste öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını sağlamak için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmektedir? KPSS 2004. A. Derste yapılan yanlışlar anında düzeltilmesi. B. Ön koşul niteliğindeki davranışların önceden öğrenilmiş olması. C. Öğrenme sürecindeki değişik aşamalarında uygun pekiştireçler kullanılması. D. Öğrencilerin hoşlandığı oyun, müzik ve bu gibi etkinliklerden yararlanılması. E. Öğretme etkinliklerinde somut örneklerden yararlanılması. Cevap B. Yaşantıların benzerliği ilkesine uygun olarak bir öğrenme konusunu farklı hedef alanlarında ve disiplinlerde öğretilecek şekilde düzenlenmesi aşağıdaki içerik düzenleme ilkelerinden hangisi ile açıklanır? A. Dikey kaynaşıklık. B. Yatay kaynaşıklık. C. Somuttan soyuta. D. Geçerlik. E. Güvenirlik. Cevap B. Aşağıda verilen içerik belirleme ilkesi ve karşılığı hangisinde yanlıştır? A. Geçerlik, içeriğin hedeflerle tutarlı olması. B. Güvenirlik, içeriğin birbiriyle tutarlı olması. C. Kapsama ilkesi, yeni bilgi önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli. D. Tümden gelim ilkesi, içerik bütünden ayrıntılara doğru belirlenmeli. E. Aşamalılık ilkesi, içerik uygulanabilir ve kullanılır olmalı. Cevap E. İçerik belirlemede öğrencinin bir bilginin ya da metnin ana fikrini, temel görüşünü ve ana noktasını öğrenebilmesini sağlama ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle açıklanır? A. Somutlama ilkesi. B. Somut öğrenme ilkesi. C. Tümden gelim ilkesi. D. Aşamalılık ilkesi. E. Geçerlik ilkesi. Cevap A. Bir matematik öğretmeni bölme işlemine başlamadan önce öğrencilerin bu konuyu temel oluşturacak bilgilerinin olup olmadığını belirlemek istemektedir. Bu öğretmenin öğrencileriyle ilgili aşağıdaki ölçmelerden öncelikle hangisini yapması gerekir? KPSS 2002. A. Öğrencilerin konuya karşı ilgi duyup duymadıklarını ortaya koyma. B. Öğrencilerin konunun öğrenilmesiyle ilgili ön koşulları öğrenip öğrenmediklerini belirleme. C. Öğrencilerin derslerdeki genel başarı düzeylerini ortaya koyma. D. Matematikteki hedeflerin gerçekleşme düzeylerini saptama. E. Aile ve okul arasındaki işbirliği olup olmadığını saptama. Cevap B. İlköğretim 8. sınıf matematik öğretmeni, öğretim yılının başında öğrencilerinin bu derse hazır oluş düzeylerini belirlemek istemektedir. Öğretmenin bu amaçla hazırlayacağı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisini kapsamalıdır? KPSS 2003. A. 8. sınıf matematik dersinde gerçekleşecek öğrenmelerin ön koşulları. B. 8. sınıf matematik dersinde öğrenilecek önemli davranışları. C. Analiz düzeyinde veya daha yüksek düzeylerdeki hedeflere ilişkin davranışları. D. Derste problem çözme ile öğretilecek davranışları. E. Dersteki zor olduğu düşünülen davranışları. Cevap A. İçeriğin düzenlenmesinde kullanılan stratejiler, yaklaşımlar. Program geliştirme sürecinde içerik düzenlemede kullanılan yaklaşımlar, Demirel 2004 sayfa 127-128 tarafından şu başlıklarla belirlenmiştir. 1. Doğrusal programlama yaklaşımı, Tyler. Bu yaklaşım Tyler tarafından geliştirilmiştir. Bloom tarafından da kullanılmaktadır. Hayat bilgisi, sosyal bilgiler, fen bilgisi gibi aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır. Birbiri ile ardışık, sıralı, aşamalı, ön koşul ve ilişki içerisinde olan konuların düzenlenmesinde kullanılır. Konuların düzenlenmesinde aşağıdaki aşamalılık ilkelerine göre hareket edilir. Bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, genelden özele, somuttan soyuta. 2. Sarmal programlama yaklaşımı, Brunner. Türkçe, yabancı dil, matematik gibi derslerin konularının yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar işlenmesini esas alan yaklaşımdır. Her konunun kendi içindeki alt konuları arasında bir ardışıklık söz konusu olduğunda bu düzenleme kullanılır. Daha çok yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında kullanılır. Önceki öğrenmeler sonraki öğrenmelerin temelidir. Kavramlar derinliğine ve ilişkisel olarak düzenlenir. Her konu kendi içerisindeki ardışıklığa göre zamana, yıllara ve sınıflara dağıtılır. Öğrenciler seçen, işleyen, sonuç ve genellemelere ulaşan taraftır. 3. Modüler programlama yaklaşımı, Vygotsky. Öğrenme konuları üniteler şeklinde modüllere, öbeklere ayrılır. Öğrenme üniteleri aşamalı olup olmadığına bakılmadan anlamlı parçalara ayrılarak düzenlenir. Bu modüllerin birbiri ile ilişkisi olması zorunlu değildir. Konuların sıralaması esnektir. Birbirine bağımlı değildir. Örneğin beden eğitimi dersi konularının koşmalar, atlamalar, futbol, basketbol, voleybol üniteleri şeklinde birbirleriyle bir bağ olması söz konusu olmadan üniteler, modüller halinde belirlenmesi. Modüller düzenlenirken sarmal, doğrusal gibi farklı yaklaşımlarla düzenlenebilir. 4. Piramitsel program yaklaşımı. Bu yaklaşım daha çok konu alanı, merkezli desenlemelerin kullanıldığı durumlarda tercih edilir. Konuların sunuş yoluyla öğretim stratejisi kullanılarak etkili olarak öğretilmesi esasına dayanmaktadır. Öğretimin ilk yıllarında geniş alan konuları verilerek, ileriki yıllarda giderek uzmanlaşmaya göre ve küçük birimlerde derinlemesine çalışma konularının belirlendiği program yaklaşımıdır. İçerik, ayrıntılı ve kesin olarak belirlenmiş konu düzenlemelerinden oluşur. Bilgiler karmaşık ve özel bir kalıba sokulur ve konuların kapsamı giderek daraltılır. Program esnek olarak düzenlenmez. Öğrenci programı tamamladığında konunun uzmanı olur. 5. Çekirdek bütünleştirilmiş program yaklaşımı, J. Dewey. İlerlemecilik akımının devamı olan yeniden kurmacılık akımının etkisiyle geliştirilen bir yaklaşımdır. Bireylerin problem çözme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar ve her öğrencinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kapsar. Öğretimin merkezine ortak çekirdek, merkez ve önemli konular öğretilme sırasına göre yerleştirilir. Ortak çekirdek konuları her öğrenci almak zorundadır. Daha sonra her öğrenci ilgi alanına göre istediği dersleri ve konuları alabilir. Dersler arasındaki sınır kaldırılmıştır. Merkezdeki konunun etrafındaki dersler seçimliktir ve daha çok yan alan öğretimi uygulamasında kullanılır. Örneğin, sosyal alanlar konularının olduğu bir çekirdek programında öğrenci ilgi alanına göre tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi alanlarından ders alabilir ve içerik buna göre düzenlenir. 6. Konu ağı, proje merkezli program yaklaşımı, Dewey. Öğrenme konuları birbirleriyle ilişkilendirilerek projeler halinde bireysel ya da grup olarak öğrenmeyi sağlayan bir düzenlemedir. Öğrenme konuları bir harita gibi düzenlenerek birbirleri arasında bağlantılar kurularak düzenlenir. 7. Sorgulama merkezli program yaklaşımı, J. Dewey. Bu yaklaşıma göre içerik önceden saptanamaz. Öğrenciler okula geldikten sonra her öğrencinin ilgileri ve ihtiyaçlarına göre içerik belirlenmelidir. İçerik düzenlemede öğrenci sorunlarına ve gereksinimlerine yer verilir. içerik yaşamsal konulara ve üzerinde sorular geliştirilerek çözümlemeye dönük olarak belirlenir. İlk öğretimde önemli öğrenme yaşantıları oluşturulur. Daha üst öğrenim kurumlarında uzmanlığa göre geliştirilir. Soru tarzı. Brunner tarafından ortaya atılan bir program geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Doğrusal. B. Modüler. C. Sarmal. D. Çekirdek. E. Piramitsel. Cevap C. Aşağıdaki programlama modellerinden hangisinde ilk yıllarda geniş tabanlı konuların yer alması, ileriki yıllarda alanın gittikçe daralarak uzmanlaşmanın küçük birimlerde olması söz konusudur? A. Piramitsel. B. Doğrusal. C. Sarmal. D. Modüler. E. Geniş alan. Cevap A. Program geliştirme sürecinde içerik yapılırken çeşitli programlama yaklaşımları kullanılmaktadır. Yaklaşımlarla ilgili bazı açıklamalar aşağıda verilmiştir. 1. İlk yıllarda geniş tabanlı konuların ele alınması ve giderek küçük birimlerde derinlemesine çalışma yoluna gidilmesi. 2. Ardışıklık gösteren, yakın ilişki içinde olan, aralarında ön koşul olma ilişkileri bulunan öğrenmelerin bu ilişkilere uygun biçimde düzenlenmesi. 3. İçerik düzenlenmesinin öğrencilerin sorularına göre oluşturulması. 4. Öğrenme ünitelerinin aşamalı olup olmadıklarına bakılmadan anlamlı parçalara ayrılarak düzenlenmesi. Bu yaklaşımların isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? KPSS 2003. A. 1 doğrusal, 2 sarmal, 3 sorgulama merkezli, 4 proje. B. 1 doğrusal, 2 modüler, 3 sarmal, 4 piramitsel. C. 1 piramitsel, 2 doğrusal, 3 sorgulama merkezli, 4 modüler. D. 1 piramitsel, 2 doğrusal, 3 sarmal, 4 çekirdek. E. 1 piramitsel, 2 sarmal, 3 doğrusal, 4 modüler. Cevap C. Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenleme yaklaşımlarından biri olma, sarmal programlama yaklaşımının temel ilkelerinden birisi değildir? A. Dil derslerinin düzenlenmesinde kullanılma. B. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar işlenmesi. C. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmelere temel teşkil etmesi. D. Her konunun kendi içindeki alt konuları arasında ardışıklık ilişkisi kurulur. E. İçerik öğrenci sorunlarına ve gereksinimlerine uygun olarak belirlenir. Cevap E. İçerik düzenlemede öğretimin odağına merkez ve önemli dersler ile konular sıra ile yerleştirilir. Merkeze alınan konuların etrafındaki dersler seçimliktir ve yan alan öğretiminde kullanılır. Öğrenci ilgi alanına göre istediği dersleri ve konuları alabilir. Yukarıda özellikleri açıklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Sarmal program yaklaşımı. B. Piramitsel program yaklaşımı. D. Konu ağı proje merkezli yaklaşım. D. Doğrusal program yaklaşımı. E. Çekirdek program yaklaşımı. Cevap E. Tyler tarafından geliştirilen içerik düzenleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sarmal program yaklaşımı. B. Piramitsel program yaklaşımı. C. Konu ağı proje merkezli yaklaşım. D. Doğrusal program yaklaşımı. E. Çekirdek program yaklaşımı. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında kullanılmayan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır? A. Sarmal program yaklaşımı. B. Piramitsel program yaklaşımı. C. Konu ağı, proje merkezli yaklaşım. D. Sorgulama merkezli yaklaşımı. E. Çekirdek program yaklaşımı. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle Bloom'un tam öğrenme yaklaşımında kullanılan içerik düzenleme yaklaşımıdır? A. Sarmal program yaklaşımı. B. Piramitsel program yaklaşımı. C. Konu ağı, proje merkezli yaklaşım. D. Doğrusal program yaklaşımı. E. Çekirdek program yaklaşımı. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi konu alanı merkezli desenlemede kullanılan içerik belirleme yaklaşımıdır? A. Doğrusal program. B. Modüler program yaklaşımı. C. Sarmal program. D. Piramitsel programlama yaklaşımı. E. Konu ağı, proje merkezli yaklaşım. Cevap B. Belirtge tablosu, hedef, içerik çizelgesi. Belirtge tablosu, iki boyutlu bir tabloda öğretim programının hedef alanları ile öğrenme konularının içeriğin ilişkisini gösterme düzenlemesidir. Tablonun bir boyutu öğrenme konularını, diğer boyutu ise bu konuların kazandırılacağı hedef alanlarının ilişkisini göstermektedir. Belirtge tablosunun işlevleri: hedef içerik ilişkisini kurmak, konuların hangi hedef alanında gerçekleştirileceğini belirlemek. Dersin özel hedeflerinin hangilerinin daha önemli olduğunu göstermek. Programın hedeflerinin niteliğini belirlemek. Ölçme aracı için uygun sorular geliştirmek. Eğitim durumlarını, öğrenme yaşantılarını belirlemek. Belirtge tablosu hazırlamada aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilir. Belirtge tablosu yatay boyut ve dikey boyut olmak üzere iki boyuttan oluşur. Tablonun yatay boyutuna hedef alanları, dikey boyutuna da üniteler ve alt konular yazılır. Ünitelerin ve alt konuların hangi hedef alanları düzeyinde kazandırılacakları iki sütunu birleştiren bölüme belirtilir. Böylece konu alanının kapsamın niteliği, niceliği ve ağırlıkları tabloda belirtilir. Bu düzenlemeye göre öğretim programının etkililiği, düzenlenecek öğrenme yaşantılarının kapsamı ve ölçme işlemlerinde kullanılacak araçlar ile soruların belirlenmesi işlemleri yapılır. Soru tarzı: hedeflerle içerik arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlayan belirtge tablosunun en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2002. A. Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi. B. Öğretim planlarına temel oluşturması. C. Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi. D. Dersin ünitelerinin, konularının sırasını belirtmesi. E. Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi. Cevap E. Eğitim durumlarının, öğrenme yaşantılarının seçimi. İstenilen öğrenme yaşantılarını oluşturabilecek eğitim durumlarını seçilip düzenlenmesinde uyulması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir. Tekin 2004 19-23. 1. Eğitim durumları hedefle ilgili olmalıdır. Hedefe ulaşılabilmesi için öğrenciye hedefin doğurgadığı davranışları yapma olanağı verilmelidir. Söz gelimi hedef, problem çözme gücü ise bu hedefe ancak öğrencinin kendisini problem çözmesiyle ulaşılabilir. Üstelik öğrencinin o davranışı ilişkili olduğu içerikle kenetli olarak yapması gerekir. Örneğin hedef sağlık problemlerini çözme gücü ise çözülecek problemler de sağlık konusunda olmalıdır. Dahası öğrenciler kendilerinden beklenen davranışların örneklerini eğitim durumunda görmelidirler. Öykünme ile taklit, öğrenme, insanoğlunun yeni davranışlar kazanmasında en etkili yollardan birisidir. Örnek kağıtların, bitmiş projelerin, istenilen davranışların öğrencilere gösterilmesi öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Düzenlenecek eğitim durumlarının niteliğini, söz konusu eğitim durumlarıyla öğrenciye kazandırılması düşünülen davranış belirler. Çünkü farklı davranışların bilgi, uygulama, değerlendirme, beceri, ilgi, tutum, alışkanlık ve bu gibi kazanılması farklı öğrenme biçimleriyle olur. Farklı öğrenme biçimleri de farklı öğrenme koşulları gerektirir. Öğretim işi öğrencilerin kazanmaları istenilen davranışın türüne ve düzeyine göre ayarlanmalıdır. Örneğin, çeşitli öğretim yöntemlerini etkililik derecesi öğrenilecek davranışa ve öğrenme konusuna göre değişir. Her yöntemin yeğlenebileceği bir durum vardır. Söz gelimi, devimsel alışkanlıklar anlamında becerilerin dans etme, piyano çalma, yüzme gibi öğrenilmesinde tekrarlanan alıştırmaların yerini hiçbir şey tutamaz. Becerilerin öğrenilmesinde tutulacak yol, beceriyi bir kez doğru olarak yapmak ve sonra yetkin hale gelinceye değin aynı hareketi düzenli aralıklarla tekrar etmektir. Becerilerin öğrenilmesinde öğretmen, öğrenciye rehberlik edecektir ve bu rehberliğini giderek azaltacaktır. Bilişsel öğrenmede ise tekrar ancak öğrenilenin unutulmasını önleyebilir. Bu nedenle bilişsel öğrenmede öğrenilmiş bilginin aynen tekrarı değil, öğrenilenin yeni durumlara uygulanması önemlidir. Öğretmen, belli bir süre içinde öğrenmeyi oluşturması olası olan koşulları ayarlayacaktır. Bunu yerine göre bilgi aktarmakla, çevreye yeni ve belli uyarıcılar sokmakla, sınıftaki etkileşimi yönetmekle yerine getirebilir. Öğretmen, öğrenme sürecindeki işlevini yerine getirirken, hazır öğretim materyallerinden uygun olanlarını, kitap, film, radyo ve televizyon programları, başka gör işit araçları ve bu gibi seçerek kullanır ya da gerektiğinde kendisi yeni öğretim materyalleri hazırlama yoluna gidebilir. Öğretmen, öğrencilerini çevre incelemelerine götürebilir, sınıfa bir koleksiyon getirebilir. Coğrafya dersinde kentlerin adlarını yazma ve yerleştirme için taslak haritalar çoğaltabilir. Verileri yorumlama gücünü geliştirmek için eğitim durumuna grafikler, tablolar sokabilir. Kısacası neyin ne zaman kullanılacağı ulaşılacak hedef tipine göre değişir. 2. Eğitim durumları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. İstenilen davranış öğrencinin gücünün üstünde olursa öğrenci başarısızlık duygusuna kapılabilir. Öğrencinin gücünün çok altındaki bir davranışı yapmak da bilinenin tekrarlandığı düşüncesiyle öğrencinin ilgisini köreltebilir ve hatta öldürebilir. Bundan ötürü eğitim durumları öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmalıdır. Bir tatminsizlik ortamında öğrencide istenilen davranış değişikliği gerçekleşemez. Belki de istenilenin tersi davranışlar gelişebilir. Bu durum öğretmenin ilgi, gereksinme ve hazır bulunuşluk bakımlarından öğrencilerini iyi tanımasını gerektirir. Bloom, öğrenme konusunda yapılmış araştırmaların bulgularına dayanarak okuldaki ya da sınıftaki öğrenmeyi açıklamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir. Bloom'un kuramında okuldaki öğrenmeyi belirleyen etkenler, bilişsel giriş davranışları, duyusal giriş karakteristikleri ve öğretimin niteliği adıyla üç grupta incelenmektedir. Sözü edilen kuram, Bloom'un kendisi tarafından aşağıdaki gibi bir şekilde gösterilmiştir. Bilişsel giriş davranışlarıyla herhangi bir öğrenme işi için gerekli olan ön koşul öğrenmelerle okuduğunu anlama gücü gibi yalnızca belli bir öğrenme işi için temel olan ön koşul öğrenmeler kastedilmektedir. Duyusal giriş karakteristikleriyle kişinin akademik benlik tasarımı, erişme güdüsü ya da başaracağına inanıp inanmaması gibi ilgileri ve tutumları dile getirilmektedir. Öğretimin niteliği denilince de öğretmenin özellikleri, hizmet öncesi eğitimin süresi ve türü, meslekteki hizmet süresi tutumları gibi. Sınıf ya da okulun karakteristikleri, öğrenci sayısı, donatım, okul örgütünün ve yönetiminin tutumu gibi akla gelmelidir. Sadece sınıftaki öğretim düzeyinde ele alırsak, öğretmenin öğrencilerine verdiği yönergeler, ipuçları, pekiştiriciler, öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılımı, öğrencinin yapıp ettikleriyle, öğrenmesiyle ilgili olarak öğretmen tarafından kendisine bilgi verilmesi ve eğer hataları varsa en kısa zamanda düzeltilmesi gibi ögeler öğretimin niteliğini oluştururlar. Bu kuram özet olarak şunu der. Öğrencinin bir öğrenme ünitesindeki öğrenme ürünlerinin niteliğini onun 1. o ünitedeki öğrenme için ön koşul niteliğindeki temel gerektirmeleri önceden öğrenme derecesi, 2. öğrenme sürecine katılmayı güdülenmiş olması ve 3. yapılan öğretimin öğrenciye uygun olma derecesi belirler. Buna bağlı kalarak eğitim durumlarının düzenlenmesinde şu noktaları dikkate almak gerekir. A. Öğrenciler yeni öğrenme yaşantılarına geçmek için ilgili ön koşul davranışları edinmiş olmalıdır. Öğreticiler öğrencilerini yeni öğrenme yaşantılarına hazırlamalıdır. Bir dersin ya da kursun başlangıç evrelerinde önceden öğrenilmesi gerekenler gözden geçirilerek eksikler varsa giderilme yoluna gidilmelidir. Öğretmen sınıfta bir ders konusu anlatmaya başlamadan önce o dersteki ögelerin daha iyi öğrenilmesini sağlamak için dersin ilk birkaç dakikasında önceki derslerde anlatılanları tekrarlayarak daha önce şunları demiştik, bu derste de şunları ele alacağız gibi cümlelerle işlenen konular arasında bağ kurmalıdır. B. Aşk olmayınca meşk olmaz sözü uyarınca öğrenciler öğretilmek istenilene karşı güdülenmiş olurlarsa, yani öğretilecekleri öğrenmek isterlerse öğrenme daha kolay ve etkili olur. Bu istek konu alanının ve o konuda öğrenileceklerin değerine, yararına, öğrencileri inandırmakla ve öğretim hedeflerine erişenlere uygun ödüller, toplumsal, onay, not gibi vermekle sağlanabilir. Öğrencilerin ilgi duyduğu konuları seçme ya da seçilen konunun o tür konularla ilişkisini kurma, öğretim etkinliklerinin planlanmasına, öğrencilerin katılmasını sağlama, öğrencilerin öğrenmeye karşı isteğini arttırabilir. Unutmamalı ki, öğrencisine öğrenme aşkı aşılamayan bir öğretmen soğuk bir demiri dövüyor gibidir. Uzun süreli düşünüldüğünde etkili öğretim öğrencilerde konu alanına, öğretmene, öğrenmeye ve daha genel olarak eğitime karşı olumlu tutumlar geliştiren öğretimdir. Çünkü öğrenme konusuna ya da öğrenmeye karşı takınılan olumlu tutum öğrenmeyi kolaylaştırır, olumsuz tutum ise güçleştirir. C. Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumuyla ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Yapıp ettiklerinden, öğrenme çabalarının sonuçlarından bilgili kılınmalıdır öğrenci. Bir işi yaptıktan hemen sonra onun uygun olup olmadığını bilmelidir. Üstelik öğrenciye yalnızca hatalarını ve yanlışlarını bildirmek, öğrenmeyi oluşturmak açısından o denli etkili değildir. Öğrenci başarısından haberli kılındıktan sonra
Eğer eksik ya da yanlış öğrenmeleri varsa bunların bildirilerek eksikliklerin ve yanlışların düzeltilmesi, doğru davranışların kendisine gösterilmesi gerekir. Çünkü gerektiğinde düzeltme yapmadan yalnızca dönüt verme, ancak öğrencinin beklenen davranışı göstermesi halinde pekiştirici bir rol oynayacaktır. Bu nedenle öğretim sürecinin çeşitli evrelerinde öğrencilere yanlış öğrenmeler ve eksiklikler bildirildikten sonra doğrusunu görme ve yapma olanağı da sağlanmalıdır. Söz gelimi, bir sınav yapıldıktan sonra sınav sonuçları en kısa sürede öğrencilere duyurulmalı, yanlı ve eksik öğrenmelere işaret edilmeli, çeşitli yollarla, örneğin sınıfta tartışma açarak ya da sınav kağıtlarında gerekli düzenlemeleri yaparak yanlış ya da eksik olanların doğruları gösterilmelidir. B. Yapılan araştırmalar, öğrenmenin ona neden olan yaşantılar ne denli zenginse, o denli kolay olacağını göstermiştir. Bu nedenle eğitim durumları, öğrencilerin zengin yaşantılar geçirmelerini sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Bir yaşantının zengin sayılabilmesi için de, o yaşantının en azından 1. Çok sayıda duyu organıyla ilgili olması, 2. Yeni ve ilginç olması, 3. Kişisel bir başarı duygusu verebilmesi gerekir. Bu tür yaşantılar sağlamak için eğitim durumunda gör-işit araçların yerinde ve uygun olarak kullanılması, öğretmenin iyi bir çevre ayarlayıcısı olması gerekir. 3. Eğitim durumları hem birden çok hedefe hizmet etmeli hem de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktan ırak olmalıdır. Matematikte problem çözme gücü hedefini gerçekleştirmeye yönelik bir eğitim durumu, asıl maksadı yanında ve onunla birlikte öğrencide matematiğe karşı bir ilgi ve sevgi de uyandırabilir. Ya da tam tersine matematiğe karşı bir ilgisizlik ve olumsuzluk bir tutum da geliştirebilir. Bu nedenle öğretmen bir yandan düzenlenen eğitim durumlarının birkaç hedefe birden hizmet etmesini sağlamaya, yani bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışmalı. Öte yandan da bir hedef için düzenlenen bir eğitim durumunun istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabileceği düşüncesiyle uyanık bulunmalıdır. Yaşantı, birey ile çevresi arasındaki etkileşimin bireydeki izlenimleri olarak görülebilir. Öğrenme yaşantısı ise nispeten kalıcı izli bir değişmeye vesile olan yaşantıdır. Tekin 2004, Ertürk 1996. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi öğrenme yaşantısı konu içeriği ya da öğretmenin yaptıkları demek değildir. Bu nedenle önemli olan öğrenciye neler sunulduğu değil, onun hangi yaşantıları edindiğidir. Öğrenme yaşantılarında bulunması gereken özellikler. Öğrencinin gereksinmelerini karşılayabilmeli. Öğretimin hedef davranışlarını kazandırabilme. Etkili, üst düzey öğrenmeyi sağlama. Öğrencinin ilgi ve özelliklerine uygun olma. Önceki yaşantılarla ilişkili olma. Öğretim ilkelerine uygun olma. Çok sayıda duyu organına dayanması. Yeni ve ilginç olması, kişisel bir başarı duygusu vermesi, benzer ve farklı durumlarda kullanabilme.
Yaşantının kökeninde etkileşimin bulunması, onun öğrencinin etkin katılımına dayandırdığını gösterir. Öğrenci okumak, dinlemek, gözlemek, düşünmek ve yapmak suretiyle etkinliği kendisi yürütebileceğine göre, öğrenme yaşantılarının öğrencilere kazandırılmasında öğretmene düşen görev ne olacaktır? Öğretmenin görevi, öğrencinin istenilen yaşantıları geçirmesini sağlayacak biçimde çevreyi düzenlemek, yani eğitim durumları ayarlamak olacaktır. Bu bir yandan öğretmenin öğrencilerinin bilgileri, ilgileri, tutumları ve alışkanlıkları hakkında bazı bilgilere sahip olmasını, Öte yandan da konu içeriği, ders araçları, kendi davranışları gibi ögelerin oluşturduğu eğitim çevresini, öğrenciyi istenilen davranışı yapmaya yöneltecek biçimde çeki düzen vermesini gerektirir. Bundan da çıkarılabileceği gibi öğrenme yaşantısının iki yanı vardır. Öğrencinin kendi iç koşulları ve öğrencinin etkileşeceği dış koşullar. Dış koşullar iç koşullara göre düzenlenmelidir ki öğrenci istenilen yaşantıları geçirebilsin. Aslında bir öğrenci ile çevresi arasındaki etkileşim demek, öğrencinin iç koşulları ile dış koşullar arasındaki etkileşim demektir. Öğrenci davranışında oluşturulmak istenen değişikliğin niteliğine göre belli iç ve dış koşullar gerekir. Bu görüşten hareketle Gein, aşamalı biçimde sıraladığı 8 öğrenme türünden her birinin gerçekleşmesi için gerekli olan öğrenci içindeki koşullarla eğitim durumu koşullarını açık ve tutarlı biçimde belirtmiş bulunmaktadır. Şekilde öğrenci ve çevresi arasındaki etkileşimi göstermektedir. Öğrenci iç koşullar, genel sağlık durumu, ilgili ön bilgi ve beceriler, zeka seviyesi, dil becerisi, ilgi, inanç ve değerler, tutum, güdümlenme, alışkanlık, kendine güven ve benlik tasarım. Çevre, dış koşullar, öğretmen, diğer öğrenciler, basılı araçlar, gör-işit araçları, öğretim yöntemleri, pekiştireçler, aydınlatıcı, yankı ya da dönüt. 12. kaset 2. yüzyılın sonu.